Ayrım 10. Türk Çocuk Edebiyatı'nda Engellilik 1969-2009 Sayfa 131. Dil, İdeoloji ve Engelliler. Engellilerin çevreleriyle ilişkilerini incelediğimizde sözlerin çok önemli olduğunu, sözlerin engelliyi nasıl incitebileceğini ve kendilerini nasıl ikincil önem derecesinde hissettirebileceğini gördük. Kullanılan dilin engellilere yönelik tavrı ve tutumu şekillendirmekte de önemli rolü vardır. Dil, düşüncelerimizi biçimlendirdiği gibi tutumların ve kültürün de aktarım ortamıdır. Bu yüzden ilk önce engelliler için kullanılan dilden genel olarak bahsedilecek, sonra incelenen metinlerde anlatıcıların ve karakterlerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak söylediklerinin ve bu söylemlerinin etkileri üzerinde durulacaktır. Engellileri betimlemek için kullanılan sözcükler dünyada da olumsuz çağrışımlı sözcüklerdir. Arthur Shapiro, F. McBee'den alıntılayarak çeşitli dillerden engelliler için kullanılan sözcüklere örnek vermiştir. Arthur Shapiro, adı geçen eser sayfa 38-39. Ülke, sözcük, anlam. Çin, Can Fei, yararsız ve özürlü. Danimarka, Krobling, sakat. İspanya, Menos Valido, mağlul. Almanya, Lahme, Krupel, topal, sakat. Türkçede de topal, aksak, sakat, kötürüm gibi yürüme engeli olanlar, ahraz gibi işitme engeli olanlar, çolak gibi tek kolu olmayanlar için kullanılan değişik sözcükler vardır. Tam insandan daha aşağıda bir durumu işaret eden bu sözcükler, kimi zaman küçümseme, aşağılama, hakaret amacıyla kullanılır. Ülkemizde engellilere yönelik sözcüklerin hakaret amacıyla kullanılmasına ilişkin örnekleri, Hilal Oytun Altun'un hakaret amacı olmayan kelimelerin hakaret amaçlı kullanımı başlıklı makalesinde görmek mümkündür. Hilal Oytun Altun, hakaret amacı olmayan kelimelerin hakaret amaçlı kullanımı, hakaret kitabı, Emine Gürsoy Naskali ve Hilal Oytun Altun, Kitabevi, İstanbul 2010, sayfa 5-23. Burada kör, sağır, cüce, sakat, şişko, ruh hastası, zeka özürlü, spastik, otistik, psikopat, bunak sözcüklerinin hakaret anlamlı kullanılan fiziksel ve zihinsel engelleri ifade eden sözcüklerden sadece bazıları olduğunu belirtmek yeterli olacaktır. Dil, bize tutumlar ve inançlar hakkında birçok ipucu sunar. Örneğin, atasözlerimiz engellilik durumları açısından gözden geçirildiğinde, deliden deli doğar, gördün sakat, kapıyı kapat. Aksak akıl, kel pahıl, ille de körden sakın. Örneklerinden de görüleceği üzere engellilikle ilgili olumsuz bir kalıp bakış sunduğu görülür. Atasözlerimizde engellilere karşı görülen olumsuz tutum, kambur kambur üstüne, kör topal gitmek, keli körü toplamak örneklerinden de görüleceği gibi deyimlerimizde de mevcuttur. Engelli sözcüğüne gelene kadar sakat, mağlul ve özürlü aşamalarından geçtiğimiz ve resmi terminolojide halen özürlü sözcüğünü kullandığımızda bir gerçektir. Bu terim konusunda eserlerimizde görülen tartışma ise özürlü ifadesinin incitici bir sözcük olarak algılandığını göstermektedir. Kemalettin Tuğcu, Sakat Çocuk isimli romanında bu sözcüğe ilişkin görüşleri yürüyemeyen Candar karakterine söyletir. Sayfa 78. Ama her şeye rağmen iki kişi arasına çıkmaktan, her çeşit insana, hatta çocuklara görünmekten çekinmişti. Sakatlığı, yarımlığı kabul etmişti. Fakat insanların ne dereceye kadar duygusal olduklarını anlatmak ister gibi hiç sıkılmadan zavallı demelerini kaldıramıyordu. Yığınla kitap vardı odasında, sakatlardan söz eden ve onların eğitimlerinden bahseden kitaplar. Sakatlar için özürlü diyorlardı fakat özür belki ruhsal bir kusur, bir insanın hatası, bir hareket tarzıydı. Özür dilerdi insanlar. Bir suçlarını itiraf eder, sapasağlam oldukları halde mazeretlerini beyan ederlerdi. Geçici bir hastalık, bir engel özürdü. Ama bedensel eksiklikler, körlük, sağırlık, dilsizlik, topallık, yaratılış bozukluğu özür değil, sakatlıktı. Görüldüğü gibi 1991 yılında özürlü sözcüğü kullanımına karşı olumsuz bir tavrın izini çocuk edebiyat eserlerinde sürmek mümkündür. 1993 yılında Serpil Ural, Aksak Ali'de sakat sözcüğünü kullanmış, 2003 yılı geldiğinde Zeynep Cemali işitmeyen şerare karakteri aracılığıyla özürlü kelimesine karşı çıkmış ve şerare engelli kelimesiyle kendini tanımlamıştır. Biz engelliler için yaşamı çekilmez kılanlar, çevremizdeki insanlar, hatta en yakınımız olan ailelerimizdir. Engelli olduğumuzu biz kabul etsek bile onlar kabul etmezler. Öncelikle bizi özürlü görenler onlar. Şerare yine duraksadı. Sanki fazla ciddileşmiş olmaktan rahatsızlık duyuyor gibiydi. Gülümsemeye çalıştı. Oysa bizler hatalı ya da suçlu değiliz. Aksine çok kararlıyız, çok azimliyiz. Bizim için engeller aşıldıkça geride kalır. Bunu en başta ailelerimiz kabul etmeliler ki topluma da kabul ettirebilsinler. İşte o zaman dünyada hiç zavallı sakat kalmaz. Sayfa 178. Son yıllarda yazılan eserlerde artık sakat ya da özürlü sözcüklerine hiç rastlanmamakta, bunun yerine engelli veya farklı sözcüklerinin yeğlendiği görülmektedir. Burada John Stephens'ı anmak gerekir. John Stephens, Language and Ideology in Children's Fiction, Longman, New York, 1992, sayfa 5. Stephens'ın da belirttiği gibi özne ile dünyası arasındaki ilişki dille temsil edildiğinden ve edebiyat dil yoluyla çocuk ile kültür arasındaki ilişkiyi tanımladığından, çocuklar için üretilen edebiyat eserlerinde temsillerin ve tanımların süreçlerini ve etkilerini açığa çıkarmak önemlidir. Dilin engelliye yönelik küçümseme, acıma, bedenen işlevleri tam olan insana kıyasla engelliyi daha aşağı gören, gösteren kullanımına birkaç örnek daha vererek bu durumun altını çizmek isterim. Anımsayacağı üzere Garip romanında başı büyük, kolları, bacakları sıska garip, aileye bir kir, leke, bir mahcubiyet ve sıkıntı getirmişti. Sayfa 12. Yarım adamın kahramanı Bekir Bey, romanın adının da işaret ettiği gibi sakat ve yarım bir adam sözcükleriyle betimlenir. Bu söylemler hep dil yoluyla aktarılan engelliyi ikincil konumda gören ve gösteren söylemlerdir. Bu sözcüklerle yazılmış bir eseri okuyan çocuğun bilinçaltına engellinin tam insandan daha aşağı durumda bir insan olduğu yerleşebilecektir. Dilin aşağılama amaçlı kullanımının yanı sıra alay amaçlı kullanımının da ne denli incitici olduğunu gerek Küçük Kambur'da gerek Topal Leylek diye alay edilen Küçük Selçuk'un öyküsünde incelemiştik. Dilin ön yargı yaratan bir kullanımına örnek tekerlekli sandalyeye mahkum söylemidir. Rubin ile Watson'ın da işaret ettiği gibi yürüyemeyen bir bireyi sandalyeye mahkum şeklinde tanımlamak ya kafeste bir kuşu ya da bir mahkumu akla getirmektedir. Halbuki tekerlekli sandalye yürüyemeyen bireyin özgürlük aracıdır. Rubin and Watson, adı geçen makale, sayfa 62. Nitekim güneşe açılan pencerenin tutkusu, Düldül adını koyduğu tekerlekli sandalyesini kullanmayı öğrendikten sonra kendini hiç eksik hissetmez. Kaynak, adı geçen eser, sayfa 7. Dilin bir başka ön yargı yaratan kullanımına örnek, iki ayağı üzerinde durabilmek ya da ayakları üzerinde durabilmek deyimidir. Başkasının yardımına muhtaç olmadan yaşamını sürdürmek anlamında kullanılan bu deyim, tekerlekli sandalyede olmasına rağmen yaşamını kazanan ve sürdüren birçok bireyin gerçeğine ters düşer. Çocuk edebiyatı örneklerinden Zera ve Bekir Bey, tekerlekli sandalyede olmalarına karşın ayakları üzerinde durabilen karakterler olarak kurgulanmıştır. Dilin olumsuz, incitici, kendini küçük ve eksik duyurucu, beden fonksiyonları tamam olan insanın üstün insan olduğunu sezdirici kullanımını gösteren örneklerden sonra bir de olumlu örnek sunmak isterim. 2008 yılında Sevim Akın, işitme engelli ve konuşamayan bir çocuğun kulaklıkla nasıl işitebildiğini ve hatta ses teknisyeni olarak çalışabildiğini anlattığı romanı Horoz Adam ve Korsan'da, dilin zehrinden bir başka tümceyi panzehir yaparak kurtulan Yağmur'u anlatır. Yeni taşındığı kentte Yağmur sık sık köydeki Tumtu kadını düşünür. Tumtu kadın, "Çocuk değil, peri bu," demiş benim için. "Periyim ben, periler kusursuzdur." Periler, "Kusurlulara yardım eder, ben kusurlu değilim, sesle işim yok yalnızca, duyanların dünyasında bal gibi yaşıyorum işte." Sayfa 51. Romanın sonunda Yağmur, işitme cihazı yardımıyla ses teknisyeni olmayı başarır ve yaşamını böyle kazanır. Aşağıdaki alıntı, bilincin değişmesiyle dildeki değişimi, örneğin eksikle farklı sözcükleri göstermesi açısından önemli olduğu kadar, olumlu dil kullanımının bu örnekte peri sözcüğü, insanın benlik algısı üzerindeki olumlu etkisini göstermesi açısından da önemlidir. Horoz adamın evinde saatlerce çalışmasaydık, özel eğitim almasaydım bu yeteneğimin su yüzüne çıkması hayaldi. Horoz adam şansım benim. İşitme engelli kuzenine verdiği emek onu kolay pes etmeyecek bir konuma getirmiş. Bizim gibilerin eksik değil, farklı olduğuna inanmış. Bana da inandırdı. Önüme bilmediğim pencereler açtı. Özgürleştirdi beni. Bir peri değilmişim ben. Bunu çok geç, büyürken anladım. Peri masalına inanmak ümitsizlik zehrinden uzak tutmuş beni. Çocukluğumun bir karabasana dönüşmesini engellemiş. Sayfa 123. Burada çok önemli olan husus, engelliyi eksik, mağlul, sakat, özürlü, kusurlu olarak değil de farklı olarak algılayan paradigmaya doğru olan değişim ve gelişimdir. 2008 yılında yayımlanan Engelsiz Masal Seti içerisindeki tüm masallarda da bu farklı olma yaklaşımını görmüştük. Çocuk edebiyatı engellinin eksik kusurlu olarak algılanma aşamasından süreç içinde farklı olarak algılanma aşamasına olan değişimine tanıklık etmiştir. Dil konusunu engelli ile ilk kez karşılaşılan sahnelerde kullanılan tanımlama sözcükleriyle sürdürmek isterim. Çünkü tanımlama hem tanımlananı hem tanımlayanı etkileyen, ideolojik sonuçları olan bir süreçtir. İnceleyeceğimiz karşılaşma sahnesi Kemalettin Tuğcu'nun 1977 yılında yayımlanan Küskün Çocuklar romanındandır. Yürüme engelli Cemal karakterini ilk kez babasının kucağında odaya geldiği sahnede tanırız. Kemalettin Tuğcu, Küskün Çocuklar, sayfa 14 ve 16. Bu çocuğun iki ayağında çoraplar vardı ve ayakları içinde kemik yokmuş gibi sallanıyordu. Babam, "Nesi var oğlumuzun?" Cabbar Bey, "Çocuk felci," dedi. Sayfa 14. Dikkat edileceği gibi ilk odaklanılan çocuğun farklı ayakları olmuştur. Kimse çocuğun adını sormamıştır. Engel, çocuğun adının kişiliğinin önüne geçmiştir. Daha sonra engelsiz anlatıcı Orhan, Cemal hakkında şöyle düşünür. Bu çocuk, çocukluk çağı boyunca pencerede oturarak sokaktaki çocukların oyunlarına seyirci kalacak. O koşamayacak, hatta yürüyemeyecek, yalnız görerek oyunlara, çocuk yaşantılara katılacak. Onlara bakarak heyecanlanacak, vakit vakit sokaktaki çocukların adlarını söyleyerek seslenecek. Ama büyüdükçe, delikanlılığa girince yaşamak onun için daha ağır olacak. Gezme yok, eğlenme yok, okumak, yazmak yok. Yarısı ezilmiş bir kedi gibi ellerinin gücünü kullanarak sürünecek. Sakat vücudunu oradan oraya götürebilmek için ya bir başka insanın yardımına ihtiyaç duyacak ya kendisi çabalayacak. O artık yarım bir insan bile değildir. Yarım bir insan kadar çalışamaz, hiçbir zaman para kazanamaz. Ona kimse iş vermez, ona sadece acınır. Zaman geçtikçe kendi varlığından utanacak, gizli gizli ağlayacak, ailesine hiç faydası olmayan bir yük, bir ıstırap olup kalacak. Sayfa 16. Bu alıntıda 1977 yılında anlatıcının zihnindeki engelliyle ilişkin toplum algısı son derece açıktır ve bunu okuyan o dönemin çocukları bir engelli gördükleri zaman o yarım insan bile değil diye düşünebilecekler, ona acıyarak bakacaklardır. Muktedir olanın bakışı dil aracılığıyla tutum oluşturmaktadır. Engelli bir yük ve ıstırap olarak algılanacak, bu algı kuşaktan kuşağa aktarılacaktır. Yine Küskün Çocuklar'da bir diğer engelli Tevfik karakteridir. Tevfik ve arkadaşları okulun açıldığı ilk gün tanışırlar. Okullar açılır açılmaz bizim sınıfa bir başka okuldan bir çocuk geldi. Onu görür görmez içimiz acıdı. Zavallının kolları uzun, başı omuzlarının arasında gömülmüş gibiydi. Sırtında bir tarafında bir çıkıntı, bir kambur vardı. 3 yıl okuduğu okulda çocuklar onun sakatlığıyla alay etmeye başlamışlar. Öğretmenler başa çıkamamış, anası babası onu o okuldan almak zorunda kalmışlardı. Ama okul değiştirmekle saygısız çocukların terbiyesiz ve insafsızlıklarının önü alınabilir mi? Daha ilk günlerde alay başlamıştı. Bahçede etrafını çeviren çocuklar ortasında Tevfik adındaki çocuk, küçük kambur, şaşkına dönmüştü. Ağlayamıyor, bağıramıyor, bu alaycı çocuk yüzlerine gittikçe yaş dolan gözlerle bakıyor, yüzünün etleri oynuyordu. Sayfa 32. Bu alıntıda görüldüğü gibi engelli karakteri görür görmez kullanılan zavallı kambur betimlemesi, muktedir bedenin farklı olana karşı bir acıma duygusuyla yaklaşması, kambur bir bireye acımanın normal olduğunu duyumsatan bir söylemdir. Kamburluk acınacak bir engellilik durumu olarak sunulmaktadır. 2009 yılında Zehra Ünüvar, Sihirli Sözcükler öykü kitabında yeni bir engelli öğrenci için yapılan hazırlığı anlatarak öyküsüne başlar. Bu başlangıç, çevre şartlarının engelli öğrenci için değiştirildiğini göstermesi açısından çok önemlidir. 3A sınıfı ile 8A yer değiştirmiş, böylece sınıf okulun ilk katına yerleştirilmiştir. Ancak bu değişikliğe sıra taşıyarak yardımcı olan öğrenciler homurdanır. Öğretmen öğrencileri uyarısı öğretmenin engelliği nasıl daha az konuma yerleştirdiğini göstermesi açısından çok ilginçtir. Siz sağlıklı bacaklarınızla 3 katı çabucak çıkarken o yürümeyi bile beceremiyor. Onunla arkadaş olun, yardımcı olun. Sakın üzüleceği bir şey söylemeyin. Bütün bunları söylemesi kolay öğretmenim, dedi Tolga. Özürlüyse özürlüler okuluna gitsin. Zehra Ünüvar, Sihirli Sözcükler, Tudem, İzmir 2009, sayfa 14. Engelli öğrenci, daha sınıfa gelmeden muktedir ideolojiyi temsil eden öğretmen sınıf arkadaşlarının gözünde engelliyi beceriksiz konuma yerleştirmiştir. Bile edatı kullanımıyla beceriksizlik güçlendirilmiş, öğrenci yürümeyi bile beceremeyen biri olarak etiketlenmiştir. Öyküde bir öğrenciye özürlü, diğer bir öğrenciye engelli sözcüklerini söyleten yazar, bu konuda henüz bir oturmuş kullanım olmadığına da işaret eder. Peter Hollandale, Ideology and the Children's Book, Signal, Ocak 1988, sayfa 3-22. Yukarıdaki örnekler, dilin olumlu ve olumsuz kullanımına, aşağılayıcı, engelliyi daha az hissettirici uygulamalarına ve dilden geçen kalıp düşünceleri, değerlere ait fikir verdi. Dilden geçen bir ideoloji olduğu kadar yazardan yansıyan ideolojinin varlığı da çeşitli araştırmacılar tarafından vurgulanmıştır. Pat Pinsett'ın belirttiği gibi çocuklar için yazılmış edebi eserleri incelerken gözden kaçırmamak gereken en önemli husus, yazılmış metinlerin mutlaka onu yazan yazarın değerlerini yansıtacağı konusudur. Pat Pinsett, Children's Literature and the Politics of Equality, David Fulton Publishers, Oxon 1997, sayfa 23. Bu değerler sosyal, politik ve ahlaki, moral değerlerdir. Hollandale'in Ideology and the Children's Book, İdeoloji ve Çocuk Kitapları makalesinde açıklandığı üzere, özellikle pasif ideoloji konusu dikkatle üzerinde durulması ve tabir yerinde ise büyüteçle aranması gereken bir olgudur. Hollandale, çocuk kitaplarında ideolojiyi iki katmanda izleyebileceğimizi ileri sürer. İlki yüzey katmanıdır ki, bu katmanda yazar vermek istediği mesajı oldukça açık biçimde iletir. Eğer yazar iyice usta bir yazarsa, edebi kurgunun yapısı vasıtasıyla ahlaki yetkiyi sağlamaya, sezdirmeye çalışır ve didaktik söylemden uzak durur. Hollandale'e göre, modern çocuk edebiyatında çocuk okurun algılama deneyimine çok güvenilmediğinden, düşsel derinlik pahasına didaktik mesaj verme kaygısı ağır basmaktadır. Hollandale'in bu görüşünü örneklendirecek olursak, Kemalettin Tuğcu kitaplarından yazarın engelliliğe ilişkin ideolojisini birden çok mesajda kolaylıkla saptayabiliriz. Örneğin, Küçük Kambur isimli eserde Engin ile Lalası arasındaki diyaloğa baktığımızda dini bir inanç aktarması görürüz. Tanrı benim sırtıma bir kamburluk oturtmakla ne kazanmıştır Lala? Yeryüzünde sizin gibi kusurlu yaratılmış yüz binlerce insan vardır efendim. Akılları başlarında insanların bu kusurlu yaratılmışlara normal bir insan gözüyle bakmaları gerekir. İnsanlar ölüp giderler. Toprak, sakat, sağlam, Arap, beyaz diye bir ayrım yapmaz. Hepsini yok eder. Geride kalan insanların anıları ve izleridir. Bu izler, iyi niyetle ve gönüllü olarak yapılan iyilikler, hizmetler, belki biraz da yoksullara yapılan yardımlardır. Sayfa 11. Alıntıda engelin Tanrı tarafından yaratıldığına dair bir inanç vardır. Peşinden kamburluk bir kusur olarak nitelenir. Aklı başında olanlar kusurlu yaratılmış olanlara normal insan gözüyle bakarlar. Doğal olarak bu önermenin aksi olan, aklı başında olmayanlar kusurlu olanlara normal insan gözüyle bakmazlar önermesi de kendiliğinden bu önermeden çıkar. Öbür dünyada, yani toprağın altında herkes eşit olduğuna göre geride iyilik bırakmaya çalışmak gerekir. Burada ahlaken sakatla bedenen sakat kavramlarına atıf yapan Lala, ahlaken sakat olmayan bedenen sakatları hiyerarşik olarak ahlaken sakat fakat bedenen sakat olmayanlara üstün görüyor. Ayrıca bedenen farklı oluşu Tanrı'nın sorumluluğuna ve isteğine bağlıyor. Bu alıntıda içkin bir biçimde yazarın normal insan, normal olmayan insan konulu ayrımını sezmek mümkündür. Diğer bir ifadeyle, kusurlu yaratılmışlar da normaldir, kusursuzlar da normaldir çünkü her ikisini de Tanrı yaratmıştır. Halbuki Lala, kusur sözcüğünü seçmekle zaten normal dışı bir durumun varlığını kabul etmektedir. Dolayısıyla kendisiyle çelişkiye düşmektedir. Bu diyalog iki karakter arasındadır. Bir de anlatıcının sesini duyduğumuz bir bölümü görelim. Doğan çocuk kamburdu. Başı biraz omuzlarının ortasına gömükçe, kolları normalden fazla uzun ve sırtında bir tümsek oluşturan kamburuyla bu oğlancık, ilk aylarda hiçbir talihsizliğin ve kendi sakatlığının farkında olmamıştı. Bütün normal çocuklar gibi büyüyordu. Fakat büyük baba Talha Bey, babası Sadri Bey ve annesi Sabahat Hanım derin bir kahra gömülmüşlerdi. İhtiyar yaşına rağmen Talha Bey, memleketin bütün hekimlerini köşke getirdi. Konsültasyonlar yapıldı, çırılçıplak soyulup elden ele dolaştırılan bu bedbaht çocuğun alın yazısının ve tabiatın bu yavrucağın bel kemiğine attığı kör düğümün çözülmesine imkan görülmedi. Aile bu sakatlığı soğukkanlılıkla karşılayamadı. Talha Bey, o kibar ve soylu insan kahır içinde gözleri arkada kalarak öldü. Sayfa 4. Görüldüğü gibi tanrısal anlatıcının seçtiği talihsiz, bedbaht gibi sıfatlarla sakatlık çok üzülünmesi gereken bir kişisel yazgı, alın yazısı olarak sunulmaktadır. Tanrısal anlatıcının sesi, kişisel trajedi yaklaşımına uygun bir biçimde engelliye karşı acıma ve üzüntü duygularıyla dolu bir betimleme gerçekleştirmiştir. Engellinin, engelsizle insan olma özelliği dolayısıyla eşitliğini düşünen bir bakış değildir söz konusu betimleme. Halbuki yazar, Mehmet Atilla'nın edebi kurgusuna güvenerek iletisini verdiği Deniz Yıldızı isimli öyküsünü incelediğimizde, engelli ve engelsize eşit bakan bir durum görürüz. Mehmet Atilla, Deniz Yıldızı, Özgür Pencere, No. 18, 2008, sayfa 43-46. Bu öyküde, çocukluktan beri dost olan iki arkadaş yüzmeye giderler. Adnan, 3 yıl önce bir hastalık geçirmiş ve sol bacağı kısa kalmış, koltuk değneksiz yürüyemeyen bir çocuktur. Eskiden iki arkadaş birlikte yüzmeyi çok sevmelerine rağmen artık deniz kenarına geldiklerinde Adnan denize girmez. Çünkü insanların bakışlarından rahatsız olur. Ben anlatıcı olan Adnan'ın arkadaşı ise kendini sorumlu hisseder. Bu duygusunu şu sözlerle iletir. Ne olacaktı Adnan'ın hali böyle? Yürüyüşümle alay edecekler diye hiç mi denize girmeyecekti? İnsanların bakışlarından rahatsız olmamayı ne zaman öğrenecekti? Buna mutlaka bir çözüm bulmalıydım. Çözüm olarak ertesi gün Adnan'ı her zamankinden farklı bir yerde denize girmeye ikna eder. O plaja bir süre sonra tüm ülkenin tanıdığı bir sinema oyuncusu engelli çocuğun arabasını iterek gelir. İstemsiz davranışlarda bulunan ve başını dik tutamayan bu çocuğu babası kucağında denize sokar. Bu bölüm öyküde şöyle anlatılır. Kıyıya doğru yaklaşırken aklıma ünlü oyuncu geldi yine. Bir de baktım ki oğluyla beraber denizde o da. Yüzme öğrenmeye başlayan bir çocuk gibi çırpınan oğlunu suyun üzerinde tutmaya çalışıyor, bu arada kollarını düzenli bir şekilde oynatmasına yardımcı oluyordu. İkisi de son derece coşkulu ve sevinçliydiler. İşte benim istediğim de buydu, Adnan'ın bunları izlemesini sağlamak. Bu yüzden Adnan'ın yanına hemen gitmedim. İleride güzel bir büfe vardı, iki dondurma ile iki şişe su alıp döndüm. Bu sırada ünlü oyuncu ile oğlu da denizden çıkmaya çalışıyorlardı. İkisi de çevredekilerin bakışlarını umursamıyorlardı. Issız bir adada yapayalnız gibi rahattılar. Sayfa 45. Bu plan işe yarar. Çünkü bir süre sonra Adnan arkadaşına kalk denize girelim der. 2 yıldır ilk kez olmaktadır bu istek. Ünlü oyuncunun ve oğlunun bakışları arasından geçerek tıpkı onlar gibi incecik dalgalara doğru bir güzel yürürler. Bu örnek ise edebi kurgu yoluyla engellilikte utanılacak hiçbir durum olmadığını çok güzel anlatmıştır. Adnan, film yıldızını göderek cesaret kazanmış, belki de ona destek olmak isteyerek kendi kısıtlamalarının üstesinden gelebilmiştir. Yazar, ikiliyi bir güzel denize doğru yürüterek, güzelliğin aksamadan atılan adımlarda değil de aksamadan sürdürülen dostlukta olduğunu duyumsatmıştır. Bu öyküyü okuyan engelsiz bir genç, engelli arkadaşıyla çok rahat dostluk kurabileceğini düşünecektir. Öyküyü okuyan bir engelli de hem öyküdeki engelliyle duygudaşlık kurabilecek, eğer toplum içine karışmak konusunda endişeleri varsa kendinin yalnız olmadığını anlayacak, Hem de eğer engelsiz bir arkadaşıyla beraber bir etkinlikte bulunmaya dair utanma, çekinmesi varsa bu duygusuna farklı bir gözle bakabilecektir. Bu öyküyle ideolojik olarak engelli ve engelsizi bir gören, dostlukta eşitleyen bir bakış açısıyla karşılaşmış oluruz. Hollandale'in yüzey katmanda kolayca fark edilebilecek ideolojik yaklaşımın dışında ikinci işaret ettiği husus pasif ideoloji kavramıdır. Hollandale, nasıl erişkinler için yazanlar inandıkları değerleri gizleyemezlerse, çocuklar için yazanların da değerlerini gizleyemeyeceklerini belirtir. Anlatıda bir yazarın inançları doğrultusunda bilinçli bir etkileme çabası olmasa dahi, seçilen dilin yapısı ve öyküleme yazarın ideolojisini yansıtabilir. Burada yazarın içinde yaşadığı toplumun değerlerini benimsemesi sonucu bilinç dışı, farkında olmadan yansıttığı değerler söz konusudur. Bu edilgen değerler genellikle toplumca paylaşılan değerlerdir. Hollandale, eğer çocuklar bilinçli olarak eleştirel okuma konusunda eğitilmezlerse, bu değerleri benimseyeceklerini, edebiyatın toplumun paylaşılan değerlerinin pekiştiricisi olarak etkili olacağını belirtir. Pasif ideoloji konusuna Zehra Ünüvar'ın Satranç Birincisi öyküsü iyi bir örnektir. Dil bölümünün başında bile edatı kullanımının engelliyi daha az insan durumuna nasıl koyduğu yönünden incelediğimiz bu eseri, şimdi de pasif ideolojisi açısından inceleyeceğiz. Bu öyküde sınıfa engelli bir yeni öğrenci geleceği için eski öğrenciler sınıfın bir alt kata taşınmasına sıra ve sandalyeleri taşıyarak yardımcı olurlar. Ancak bu işlem sırasında yorulup homurdanınca öğretmen sınıfla konuşmak gereği duyar. "Bu değişiklik pek hoşunuza gitmedi sanırım çocuklar," dedi. "Bugün sizden ummadığım davranışlar gördüm ve üzüldüm doğrusu. Ama kendinizi yeni arkadaşınızın yerine koymayı denerseniz çok iyi anlayacaksınız. Siz sağlıklı bacaklarınızla 3 katı çabucak çıkarken o yürümeyi bile beceremiyor. Onunla arkadaş olun, yardımcı olun. Sakın üzüleceği bir şey söylemeyin." "Bütün bunları söylemesi kolay öğretmenim," dedi Tolga. "Özürlüyse özürlüler okuluna gitsin, aramızda işi ne? Ben kendimi nasıl tutarım bilmiyorum." "Ben sana da arkadaşlarına da güveniyorum," dedi öğretmenleri ve raftan bir kitap alarak konuyu değiştirdi. Sayfa 14. Bu öyküde her ne kadar bilinçli düzeyde engelli bir öğrencinin engelsiz öğrencilerle kaynaşmasının önündeki engeli, engelli öğrencide değil de diğerlerinin kafasının içindeki engellerde arayan bir anlatı söz konusuysa da, bilinçaltı düzeyde toplumun engelliyi engelsizle eşit görmediğini gösteren ipuçları vardır ve yazar da bu tutumu seçtiği sözcüklerde yansıtmaktadır. Öğretmenin öğrencilerini ikna ederken kullandığı "yürümeyi bile beceremiyor" savı, yürüyebileni yürüyemeyen yanında üstün kılan bir söylemdir. Onunla arkadaş olun, yardımcı olun söylemi de yine yardıma ihtiyaç duyan ve yardım yapan ikiliğini çağrıştırır ki bu da güçlü ve güçsüz düşüncesine yol açar. Buradaki ikilik bilinçaltı bir ikiliktir. Engelliyi sağlıksız, yürüyeni sağlıklı gören bir öğretmen kurgulayan yazar, büyük olasılıkla bilinçaltında engelliliğe tıbbi yaklaşımla bakan bir düşünce yapısının izlerini sunar. Aksi olsaydı, anlatı engelliliğe sosyal modeli benimsemiş bir kalemden çıkmış olsaydı, o zaman Murat'ın neden tekerlekli sandalyesi olmadığı, sosyal güvenlik sisteminin yeterliliği, okulların inşası sırasında engelli öğrencilerin neden düşünülmediği, özürlülük kavramının sorgulandığı bir anlatı olurdu. Sonuç olarak çocuk edebiyatı eserleri toplumun engelliliğe bakışını yansıtan eserler olduğu kadar bu bakışı oluşturan eserler olarak da dikkatle değerlendirilmelidir. Çocuk edebiyatı eserlerinde kullanılan dil, normalin ideolojisini yansıttığı zaman engellinin daha az konumda algılanmasını pekiştirmekte ya da tekerlekli sandalyeye mahkum örneğinde olduğu gibi ortopedik engellinin tekerlekli sandalyeyle özgürleştiği gerçeğini yok sayabilmektedir. Bu nedenle dil ve dilden geçen ideoloji çok dikkatle ele alınmalıdır. 10. ayrımın sonu, sayfa 143.